Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösedağ'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başa var. Bugün Altılı Masa toplantı yapıyor. Şu anda en kritik toplantılardan biri. Niye? Çünkü aday konusunun gündeme gelmesi planlanıyor bugün. İlk toplantı hatırlarsınız. 12 Şubat 2022'de Ahlatlıbel'de yapılmıştı. Bugün 11. toplantı İYİ Parti ev sahipliğinde yapılıyor. Toplantıda 30 Ocak'ta kamuoyuna açıklanacak temel politikalar metniyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleri konuşulacak. Son aşamaya gelinmesi, son noktanın konması planlanıyor bu konuyla ilgili ve aday, tabii ki aday konusunun da gündemde olması planlar arasında, konuşulacak konular arasında. İkinci tur son toplantıysa 12 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'ten bugün neler yaşandığını dinleyeceğiz. Profesör Doktor Tanju Tosun da değerlendirecek süreci ama önce İYİ Parti'de kritik bir istifa var. O istifa ile ilgili gelişmeleri aktaralım size. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paçacı, Nagihan Alçı'ya verdiği demeçte, Kemal Bey diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkartabilir demişti. Paçacı, sözlerinin maksadına aşan yorumlara neden olduğunu belirterek, altılı masayı oluşturan genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, şu an ekranlarınızda gördüğünüz üzere açıklamayla birlikte Altılı Masa'nın 11. toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Merkezi'nden işte böyle ayrıldı, bu görüntülerle ayrıldı, görevinden istifa ettiğini açıkladı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı. Evet, Özgecan Özgenç ve Profesör Doktor Tanju Tosun şu anda bizimle birlikte. Özgecan, hoş geldin.
Hoş buldum Gökçe, iyi günler.
Teşekkürler. 11. toplantı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Son toplantı 12 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Bugün kritik bir gün, kritik toplantı diyoruz. Niye? Senden dinleyelim.
Gökçe, öncelikle 12 Şubat'ta son toplantının yapılacağına dair kulis haberini Ankara temsilcimiz Ferit Taş yapmıştı. Yani onun için partilerden, altılı masadan gelen bir açıklama yok. Öncelikle onu belirterek başlayayım. Bugün adayın ilk defa konuşulacağını bildiğimiz bir toplantı ve bütün gözler burada. Buraya gelirken de adayın kim olacağına ilişkin tartışmalar yoğunlaştı, sıklaştı elbette. Aslında bugün masada isimlerin konuşulmayacağını, aday belirleme yöntemlerine ilişkin usullerin konuşulacağını biliyoruz. Örneğin bir anket yapılması veya kamuoyunun çeşitli şekillerde fikirlerinin altın masaya taşınmasının yöntemlerinin konuşulacağını biliyorduk. Ancak hem Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş'ın haberiyle hem de başka yorumlarla aday isimleri netleşmiş gibi de bir yandan düşünüyoruz. Veya masa dışına kadar tartışılmış olduğu gibi bir varsayımda da bulunuyor. Bugün henüz içeriden gelen bir açıklama yok. Toplantı sürüyor. Saat 12'den bir yana 7 saat aşkın süredir toplantı sürüyor. Genel başkanların gelişlerini Ankara muhabirimizin izlemişti. Ben de daha sonra İYİ Parti'ye geldim. Ben geldiğim sırada Cihan Paçacı partiden ayrıldı. Genel merkez binasından ayrıldı ve Paçacı'nın buradan ayrılmasının hemen ardından istifasına ilişkin açıklama yayınlandı. Paçacı sözlerinin çarpıtıldığına veya başka bir yanlış anlaşılma olduğuna dair bir beyan da bulunmadı aslında istifasında. Verdiği demetin maksadı aşan şekilde yorumlandığı şeklinde bir istifası oldu ve süreci yıpratmamak adına bu istifayı yaptığını anlıyoruz. İYİ Parti kaynaklarından edindiği yorumlara göre Paçacı bu yorumların yapılmasının ardından yaşanan rahatsızlık sebebiyle istifa edebileceği şeklinde bir tasarrufta bulundu ve Meral Akşener istifasını onayladı. Toplantıya girerken, altılaması toplantısı başlamak üzereyken Nagihan Alçın'ın bu haberi yayınlandı. Ve genel başkanların bu konuya dair bir değerlendirme söyleşiye ilişkin bir bilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Akşener'in bu konuda bir bilgisi olmadığını sadece toplantıya girerken biliyoruz. Yine İYİ Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre altılı masada bu haber üzerine konuşulmadı. Rahatsızlıkların, yorumların masaya özellikle Akşener'e iletilmesinden sonra istifa olayının gerçekleştiğini ve istifa hakkında Akşener'in masayı bilgilendirdiğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair bir eleştirinin, yorumunun olmadığı yönünde bir bilgi edindik. Açıklamada, altın masanın bugün yapacağı açıklamada bu konuya yer verilip verilmeyeceğini biz de bekliyoruz. Bugün Erdoğan'ın adaylığına itirazını da masada konuşulacağını biliyoruz. Bildiğimiz gibi YSK'ya şikayet etmenin anlamsız olduğu yönünde Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Deva Partisi itiraz edeceğini söylemişti. Özellikle partilerin tutucularından Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının anayasaya aykırılığına, seçim kanunlarına aykırılığına işaret ediyor. Ancak altılı masanın bütün partilerin bir açıklaması olmadı. 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nde yapılan toplantıda 6 Nisan'dan önce eski seçim yasasının geçerli olduğu şekilde bir seçime, erken seçime evet diyeceklerini sadece belirttiklerini biliyoruz. Erdoğan'ın adaylığına itiraz konusunun bugünkü metne yansıyıp yansımayacağını bilmiyoruz. Sadece masada gündeme alındığını biliyoruz. Bugün masanın gündeminde 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısında olduğunu biliyoruz. Temel politikalar ortak çalışma grubu 9 ana başlıkta 72 alt başlıkta geniş bir hükümet programı hazırladı. Bununla ilişkin daha önce de haberler yaptık. Ortak politikalar mutabakat metni 30 Ocak'ta Ankara'da Atakongresyum'da 3000 kişi kapasitesi olan bir salonda açıklanacak. Basının akreditasyonları yapılmaya başlandı. Bildiğimiz kadarıyla halka açık bir toplantı olmayacak. Ancak salonun il teşkilatlarından, partilerin il teşkilatlarından ve partilerden gelen kişilerle dolacağı yönünde de bir bilgi edinmiştik. 30 Ocak'ta, yine 5 Ocak'ta yapılan toplantının sonuç metninde 30 Ocak için geçiş sürecinin yol haritasının da açıklanacağı bildirilmişti, paylaşılmıştı. Ancak bugün masada geçiş sürecinin yol haritasının da konuşulduğunu ve buna bazı düzenlemeler, eklemeler, çıkarmalar yapıldığı için 30 Ocak'ta yol haritasının paylaşılmayabileceğini, daha sonraki bir tarihte yine bir tanıtım toplantısıyla duyurulabileceğini bugün buradan yine öğrendik. Buradan şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Bir sorunuz varsa, benim atladığım bir şey varsa değinebilirim.
Özgecan Özgen, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Yayın süresince devam ettiği sürece orada sıcak bir gelişme olursa belki sana tekrar bağlanırız. Editörüm Egemen Gök'le haberleşiyor olacaksınız zaten. Anbean gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bir toplantı biter, bir metin açıklanır, bir şey olursa yine seninle olacağız yayın devam ettiği sürece. Çok teşekkürler Özgecan. Sana veda edelim.
Ve hemen yayınlar.
Profesör Doktor Tanju Tosun'la bir değerlendirme yapalım. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar Gökçe Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Hocam, altılı masada ilk kez aday konuşuluyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda son dönemde kesinleştiğine yönelik yorumlar artmaya başladı. Katılır mısınız? Ne dersiniz?
Şimdi tabii yani Kemal Bey'in olası adaylığının geldiği nokta itibarıyla nasıl değerlendirmesi gerekir? Şimdi 3-4 tane isim vardı, hatta 3 tane isim. Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş ve Sayın Kılıçdaroğlu Sayın İmamoğlu'nun özellikle yargının vermiş olduğu kararın ardından yani oyundan en azından fiili olarak düşmüştü. Sayın Yavaş'ın da geçen hafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir toplantıda yapmış olduğu açıklama, Kemal Bey'e destek veren açıklama ile yani iki aktörün kenara geçmesi durumunda ortada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bu saatten sonra herhangi bir sürpriz olmayacak. Çünkü yani onun yanında bir ikinci, üçüncü aday ismi en azından kamuoyunda tartışılmıyor, medyaya yansımıyor. Çok sürpriz bir adayın olması bu saatten sonra zaten mümkün değil. Özellikle de yeni bir ismi, çünkü bu saatten sonra o yeni ismi kamuoyuna tanıtmak, kamuoyunda bir pozitif algı, destek algısı oluşturmak da kolay değil. Dolayısıyla Kemal Bey'in yani tek aday olarak masada bulunduğunu düşünüyorum ben. Tabii bu karar verme sürecinden bağımsız olarak düşünülmesi gerekir. Bir takım değişkenler bu karar verme sürecinde devreye girecektir muhtemelen.
Peki. İzleyicilerimizden size bazı sorular var. Bir izleyicimiz diyor ki İYİ Parti'deki istifa, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeye hazırlanıyor olduğu şeklinde yorumlayabilir miyiz? Yani aslında bu hep bir kulis haberi olarak, işte Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili tırnak içinde soru işaretleri olduğu, aslında kendisinin net bir şekilde söylediği, ifade ettiği bir durum hiçbir zaman olmadı. Doğru mu hatırlıyoruz hocam?
Evet. Yani,
ama sonuçta belediye başkanlarının, diğer doğal adaylar için işte İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi bunların adaylığını da desteklediği yönünde açıklamalar yaptı aslında. Ne dersiniz, bu istifa bir şey ifade ediyor mu sizce bu konuda?
Yani şimdi istifanın ne ifade ettiğine baktığımızda ben gerçekten hayret ettim. Şu anlamda Sayın Cihan Paçacı Türkiye siyasetinde çok birikimli, tecrübesi olan bir aktör. Altılı Masa'nın toplantı gününde denk gelecek şekilde böyle bir değerlendirme yapması insanı doğal olarak şeye sevk ediyor. Yani acaba çok bilinçli bir şekilde, planlı biçimden böyle bir açıklama denk getirildi diye şeyle düşündüğümüz zaman. Yani özellikle İYİ Parti teşkilatları, İYİ Parti seçmen tabanından bir miktar tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli yaklaşımla birlikte düşündüğümüzde Sayın Paçacı'nın daha böyle duygusal bir şekilde direkt aşağıdan gelen kısmı yükselen sesleri dinlendirmesi söz konusu oldu. Tabii onun dışında yani yöntem olarak bakıldığında bir yıldır işleyen süreç var, liderlerin arasında oluşmuş bir güven var. Bugün itibarıyla o güvenin acaba arka planında Sayın Akşener'in böyle bir görüşe sahip çıkar mı çıkmaz mı diye kamuoyunda bir takım yorumlar da yapılmaya başlanmıştı ki o anda Sayın Paçacı istifasını verdi ki Sayın Akşener'in de eğiliminin de bu yönde olduğu ifade edildiğinde yani buradan yine Kemal Bey'in adaylığına İYİ Parti'nin yaklaşımı konusunda daha pozitif, en azından bir sinyal yansıması olarak okunabilir bu.
Peki hocam, son olarak 30 Ocak beklentiniz nedir? Nasıl bir metin, nasıl bir ambiyans, nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Şöyle ki ortak politikalar metni, temel politikalar metni yayınlanacak ve aslında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin de temel ilkeleri, yani aslında bir geçiş süreci nasıl olacak, bu soruya da cevap vermesi bekleniyor, açıklanacak metnin. Ne dersiniz?
Evet, Özgecan Hanım önemli bir bilgi aktardı. Aslında bunun daha ileriki günlere sarkabileceğini, özellikle geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin bu yeni bilgi. Yani dolayısıyla bunlar altılı masa belki daha fazla ses çıkarsın diye bu üzerinde mutabık kalınan bir anlamda hükümet programı olarak okunabilecek metni kamuoyuna deklare edecekler. Bu kamuoyuna açıklandıktan çok kısa bir süre sonra bu geçiş süreci ki geçiş süreciyle ilgili olarak takip ettiğim kadarıyla bazı ufak pürüzlerin olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Bu pürüzler halledildiği takdirde tamamen pürüzsüz bir şekilde açıklanacak. Eğer pürüzler devam ederse onlar seçim sonrasına bırakılacak şekilde bir yöntem üzerinde durduklarını ben duyuyorum. Bu açıdan bakıldığında her şey aslında takvime uygun bir biçimde ilerliyor ve 30 Ocak'ta şimdi bu mutabakata varılan metin benzetme gibi olursa hükümet programı bir ilgi uyandırdığı takdirde aslında kampanya sürecine ciddi bir özgüvenle başlayabilir altılı masa ve artık Millet İttifakı'nın kurumsallaşmasından söz edebiliriz.
Özgüvenle seçim sürecine başlayabilir dediniz hocam. Oradan yakalayayım bir soru daha sorayım. Bu arada evet. Ahmet Elden izleyicimiz Gökçe Hanım benim sorumu da sorar mısınız lütfen demiş ama kendisinin sorusunu göremiyorum. Sadece bize iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ancak sorunuz görünmüyor yani chat bölümüne soru yazmamışsınız bilginiz olsun. Peki hocam yeniden o heyecanı özgüveni yakalayabilir dediniz. Şimdi kamuoyunda işte sizler gibi uzman, yorumcu, gazeteci... Biz. İleride de bir altılı masada son dönem biraz bir ne derler o ortak sinerjide bir süredir bir açıklamalar çok tartışma yarattı. Bir düşüklük bir ilgiyi eskisi gibi üzerinde tutamayan bir altılı masa izledik. Son bir ay bir buçuk ayda iki ayda ne dersiniz tekrar seçim sürecinde yarışa aktif bir şekilde dahil olabilecek mi altılı masa? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçim ekonomisi yürütüyor ama... Bundan 5-6 ay önce altılı masanın hem kamuoyundaki böyle psikolojik üstünlük yani gündem belirleme üstünlüğü altılı masadaydı. Çok özgüvenliydi gerçekten liderler. Ancak son 1-2 ay biraz böyle durulmuştu ortalık. Ne dersiniz yakalayabilecek mi? Yarışa böyle eskisi gibi dahil olabilecek mi altılı masa? Başka şansı da var mı? O da tartışılır tabii altılı masanın ama.
Evet ben dahil olacağını düşünüyorum. Aslında hiçbir zaman kopmadı. Yani AKP oylarında 3-4 puanlık bir artış 50+1'e ulaşmak için yeterli değil. Yani T24'te Bekir Ağırdır da ifade etmişti. Yani 3 milyon oya ihtiyacı var mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın seçilebilmesi için. 5-6 milyon oya da şeyin ihtiyacı var, Millet İttifakı adayının. Ama 6 milyonda ilk kez oy kullanacak genç var. İşte burada bugüne kadar hep politik bir takım hususlarla kendisini takdim eden Millet İttifakı bu açıklanacak programla Türkiye'nin yarınlarına başta gençler olmak üzere, kadınlar olmak üzere, emekçiler olmak üzere, yoksullar olmak üzere neyi nasıl yapacağı konusunda ikna edici bir politikalar demeti sunar. Ve bunu kampanya sürecinde de çok iyi anlatırsa yani seçim kazanma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonraki süreçte top artık kampanyada neyi nasıl yapacaklarına ilişkin seçmeni ikna etmeye kalıyor.
Ahmet Bey şunu sormuşlar sağ olsun Muharrem Palaz yani başka bir bölümde görünüyormuş. Bende de canlı sohbet açık bu arada ancak ben göremedim. HDP seçmeninin oyu olmadan adayın seçilmesi imkansız. Bu yüzden HDP'nin oyuna ihtiyaç var demiş Muharrem Bey. Ahmet Bey'e cevap olarak ama ben Ahmet Bey'in sorusunu hala göremiyorum. Neyse hocam kusuruma bakmayın. Biraz daha böyle artık interaktif gidiyoruz. İzleyicilerimiz de canlı sohbetlerle bize eşlik ediyorlar. YouTube yayıncılığı biraz geleneksel yayıncılığın dışına çıkıyoruz. Biliyorsunuz internet tabanlı yayıncılık yapan yeni nesil gazetecilik bunu gerektiriyor. Peki hocam. Son olarak madem HDP'den laf açıldı, şimdi altılı masada özellikle İYİ Parti, Meral Akşener, işte Gelecek biraz öyle, Deva biraz öyle. Hani HDP ile görüşme konusunda Deva Partisi ve CHP kadar esnek değiller, öyle söyleyelim. Aday görüşebilir ancak altılı masa adına görüşme olmasın diyorlar. Yani bu süreçte sonuçta Kürt seçmenden o isteyecek değil mi? Altılı masanın adayı istemesi gerekiyor, tahminimiz o yönde. Ne dersiniz, bu süreç yönetilebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu seçim propagandası haline getirmek isterse seçmene anlatılabilir mi? HDP ile ilişki nasıl kurulabilir altılı masa ya da aday açısından? Nasıl bir zeminde şimdi olmalı?
Evet, önce şunu ifade edelim. Yani HDP seçmeni desteği olmadan Cumhurbaşkanlığı seçmenin birinci turda kazanılması, birinci tur olmadığı takdirde ikinci turda başarıya ulaşmak yani aritmetik olarak zaten mümkün değil. Şimdi bu sürecin yönetilmesi konusunda adaya çok önemli görevler düşüyor, sorumluluklar düşüyor. Zaten HDP ile olan, olacak olan, olması gereken diyalog Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik. Bu açıdan bakıldığında ortak adayın HDP ile diyalog içinde olması, onların taleplerinin bir şekilde dikkate alınıp en azından dillendirilmesi uzlaşma adına da önemli. Yani Türkiye'yi açmak adına da önemli. Aynı zamanda seçim kazanmak adına da. Burada ben aslında masada öne çıkan bir süre önce iki ismin de gerek Sayın İmamoğlu ve gerek Sayın Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir avantaj yaratabileceğini düşünüyorum. Şimdi koalisyon teorilerinde ideolojik yelpazede sağ ve solun birbirinden uzak partilerini her zaman için ortaya doğru yaklaştıran bağlantılı bir takım partiler vardır. Bağlantılı siyasal aktörler vardır. Bu isim Sayın Kılıçdaroğlu olması durumunda bu önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu en azından HDP seçmenlerinin duyarlılıklarına sahip çıkma, iki taraf arasında diyalog kurma adına önemli bir fırsat olacak. Ve bunu da kamuoyuna anlatma konusunda diğer partilerin çok fazla şey yapmasına da gerek yok. Yeter ki kamuoyu önüne çıkıldığında diğer partilerin başta İYİ Parti olmak üzere politik aktörleri bu diyaloğu bir şekilde kesecek açıklamalar yapmasın. Bu yeter. Yani süreci yönetecek bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bir aktör olacak. Onun arkasında zaten partisinin yaklaşımı belli. Yani tamamen sürecin yönetimiyle ilgili bundan sonraki süreç. Ben dikkat edildiği takdirde bu HDP seçmeninin desteğinin de çok büyük ölçüde alınabileceğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Pazartesi günü bizi izleyen izleyicilerimizle de paylaşalım. Bu 30 Ocak'ta temel politikalar metniyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel ilkelerinin paylaşılacağı toplantı devam ederken Medyascope olarak bir özel yayın, değerli konuklarımız bizlerle olacak. Yine daha önce yapmıştık birkaç deklarasyonunda altılı masanın. Pazartesi günü de öyle bir yayınımız olacak. Medyascope'u takip edin. Sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız bu yayını. Değerli hocamız da umarım bizimle olabilir. Tanju hocamız o yayında. Çok teşekkürler hocam. Bugünlük veda edelim size.
Ben Ankara'da olacağım. Belki Ankara'dan izleyicilerimize aktarabiliriz.
Evet hocam. Hemen izleyicilerimize paylaşalım. Bizim ekibimiz de Ankara'da olacak. Ankara ekibimiz salonda olacaklar. İstanbul'dan Ruşen Çakır orada olacak. Ankara'dan Hıdır Göktaş ve muhabir arkadaşlarımız. Böyle salondan da konuklar alacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Ankara'ya canlı bağlantı yapacağız sürekli. Belki oradan muhabir arkadaşlarımız sizi yakalarlar. Görüşlerinizi alırlar. Evet. Çok memnun oluruz.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum hocam. İyi yayınlar.
Hoşçakalın hocam. Görüşmek dileğiyle. Şimdi devam edelim. Halkların Demokratik Partisi'nin Anayasa Mahkemesi görüşmesi ile ilgili. Kapatma davasının seçimden sonra ertelenmesi, bu görüşmeyi seçimden sonraya ertelenmesini istemişti Halkların Demokratik Partisi. Şimdi Ebru Günay bir açıklama yaptı. İzleyelim o açıklamayı, neler söylemiş.
Partimizin dava süreci seçim sonrasına bırakılması, Anayasa Mahkemesi eliyle seçimlere müdahale edilmesin talebinin reddedilmesi kararı bugün Anayasa Mahkemesi'nden değil, Salı günü MHP'nin grup toplantısından bu karar verdi. Ve tekrardan olduğu gibi biz bu süreci tekrardan yandaş basın üzerinden öğrendik ve bu hukuksuz süreci yandaş basın üzerinden takip ediyoruz. Anayasa Mahkemesi Salı günü verilen talimatlı kararı bugün ilan etmiştir. Bu karar Türkiye'de hukukun tabutuna son çivinin de çakılmasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği karar esasen kapatma davası konusunda tavrının ne olacağını da göstermiştir. Anayasa Mahkemesi bu tehdide karşı durması gerekirken, suç duyurusunda bulunması gerekirken yargının bağımsızlığına darbe indirmiş ve iktidarın oyunlarına alet olmuştur. Bloka kararı ile birlikte düşündüğümüzde yargı eliyle HDP'yi siyasi mücadele sahnesinden tasfiye etmeye dönük bir adım daha atılmıştır. Sonuçta iktidar da yargıyı tehdit eden küçük ortağı da bizim siyasi rakiplerimiz ve bizimle siyaseten baş edemediği için partimize dönük her türlü baskı ve hukuksuzluğun yanı sıra partimizi kapatmaya kadar pervasızlaşmış durumdalar. Ülkede adaletin, hukukun kırıntısı dahi kalmamıştır. İlk günden itibaren partimizi siyaseten tasfiye amaçlarını apacık ortaya koyan AKP-MHP bloğu bugün bu kararını yargı eliyle resmen ilan etmiştir. Hazine yardımına tarihte örneği olmayan bir hukuksuzlukla ve bu hukuksuzluğa Anayasa Mahkemesi'nin alet edilmesiyle el konulması, tedbir kararının yaptırım olarak uygulanması da budur, bunun çok açık bir örneğidir. Hep söyledik, bir kez daha buradan bir kez daha söylüyoruz ve yine söylüyoruz. Ne partimizi kapatarak, ne hazine yardımını keserek, ne de partililerimizi baskı altına alarak halkın iradesine asla ipotek koyamayacaksınız. Siz korkmaya devam edin, biz büyük kazanmaya devam edeceğiz.
Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Tolgan Demirbaş ve Ülke Ocakları Genel Başkanı Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı. Demirbaş ve Yüksel çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 kişi tutuklanmış oldu. Yüksel'in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olarak çalıştığı belirtilse de Yalçın bu iddiayı yalanlamıştı. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti suç unsurlarının oluşmadığını söyledi ve Taşkın'ın beraatine karar verdi.
Beraat kararı emsal bir beraat kararı oldu. Çünkü bu dosya ya da bu dosyadan ihtimal dahilinde olan bir ceza kararı Türkiye'de birçok yargılamanın ve hukuki olmayan yaşam biçimlerine müdahale arz edecek bir sürü davanın önünü açabilecek bir davaydı. Bu anlamda beraat kararının örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bunun sonucunda kadınların giyimlerine, erkeklerin giyimlerine, hepimizin yaşam biçimlerine bir müdahale söz konusu olabilirdi. O nedenle hukuken doğru ve zaten en başında bu iddianamenin yazılarak ceza davasının açılması hukuka aykırıydı. Bu nedenle kıymetli bir karar olarak görüyorum.
Beraat kararına çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sana teşekkür etmek istiyorum. Yani üzücü bir süreçti. Anlamsız bulduğum bir süreçti. Hepimiz aslında boş yere uğraştık. Yani benim anlamsız bulduğum ve her insanın özgürce yaşayabildiği, özgürce giyinebildiği bir ülkede yaşamak istiyorum. Ve beraat aldığım için bundan dolayı çok sevindim.
Kimse bizim gibi yaşamıyor ya da bizim gibi görünmüyor ya da bizim gibi giyinmiyor ya da bizden farklı diye yargılanmasını doğru bulmuyorum. Zaten açılan sevk maddesi de aslında koruduğu hukuki değer bu değildi. Yanlış nitelendirilmiş bir maddeydi ve iddianameydi. Bu anlamda ben de müvekkilimin özgürlük talebine ve hukuk sınırları içerisinde kalma niyetine katılıyorum.
Sahra Atilla davayı takip etmişti. Sahra Atilla'nın haberi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Strasbourg'daki merkezinde bugün düzenlenen basın toplantısıyla mahkemenin 2022 bilançosunu açıkladı. Mahkemenin 2022 yılı istatistiklerine göre 31 Aralık itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde değerlendirilmeyi bekleyen toplam 74.650 başvurunun yaklaşık %74'ü 5 ülkeyi ilgilendiriyor. Bu ülkeler arasında 20.100 başvurunun yapıldığı Türkiye, 1 Ağustos 2022 itibariyle mahkemeye en fazla başvurunun yapıldığı ülke konumunda. Türkiye'den yapılan başvurular tüm başvuruların %26,9'unu oluşturuyor. Onu yaklaşık 16.750 başvurunun yapıldığı Rusya Federasyonu, 10.400 başvuruyla Ukrayna, 4.800 başvuruyla Romanya ve 3.550 başvuruyla İtalya izliyor. Mahkemeye yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığının altı çiziliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Aralık 2021'de bekleyen başvuru sayısını 70.150 olarak açıklamıştı. Türkiye geçen sene Rusya'dan sonra en fazla başvurunun yapıldığı ikinci ülke konumundaydı. 2022'deki artış Türkiye, Sırbistan, Yunanistan ve Belçika'dan yapılan başvurulara atfediliyor. 2022'de görülen Türkiye davalarında açıklanan kararlardan 73'ünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine, 5 davada hiçbir ihlal olmadığına hükmedildi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine saldırdı. Saldırıda aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 9 Filistinli öldürüldü.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine saldırdı. Aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 9 kişi öldürüldü. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Bölgede durum ciddiyetini koruyor. Filistin Sağlık Bakanı Cenin'de çok sayıda yaralı olduğunu fakat ambulansların bölgeye ulaşamadığını açıkladı. İsrail ordusu ise İslami Cihat örgütünün saldırı planlarını önlemek için harekete geçirdiğini savundu. İsrail bu saldırıların Nisan 2022'de başlayan terörle mücadele operasyonunun bir parçası olduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı. Güvenlik güçleri şüphelilerin bulunduğu binanın etrafını sarmaya çalışıyordu. İki silahlı şüpheli kaçarken tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Binadaki bir şüpheli teslim oldu. Askerler şüphelilerin kullandığı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için içeri girdi. Burada bir silahlı şüpheli daha vardı ve o da öldürüldü. Filistin lideri Mahmut Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyne, İsraillilerin Cenin'deki saldırısını uluslararası sessizlik altında gerçekleşen bir katliam olarak nitelendirdi. Saldırılara Türkiye'de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz denildi. Batı Şeria'daki İsrail baskınları sonucu 2023'ün başından beri aralarında sivillerin de bulunduğu en az 29 kişi hayatını kaybetti. 2022 yılında da bölgede en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Sporun gündemiyle devam edelim.
Turkish Airlines Zor Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Real Madrid bugün saat 21'de ezeli rakibi Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takım da 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle zirveyi paylaşan 4 takım arasında yer alıyor. EuroLeague'de bugün oynanacak bir diğer karşılaşmadaysa temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Asvel'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 23'te başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, uzun yıllar unutulmayacak bir transfer başarısına imza attı. Başakşehir, Yusuf Endiaşimiye'nin Fransa Lig 1 ekibi Nice transfer olduğunu resmen açıkladı. Nice, Endiaşimiye'nin transferi için temsilcimize bonuslarla birlikte 16 milyon euro ödeyecek. Yeni takımıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Burundili defans oyuncusu, Başakşehir'de en yüksek bedelle satışı yapılan oyuncu olarak tarihe geçti. Önceki rekor 14,5 milyon euro ile Cengiz Ünder'e aitti. Yusuf Endiaşimiye böylelikle 45 bin euro karşılığında geldiği Türkiye'ye 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle veda etmiş oldu.
Bugünlük veda ediyoruz. Çok teşekkürler gündemi bizden takip ettiğiniz için. Ben Gökçe Çiçek Kösadı ve editörüm Egemen Gök. Yarın yine sizlerle olacağız. Çok sağ olun.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.